Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim.
Kath Ennis tarafından yazılan ve Oliver Pugh tarafından resimlenen Introducing Epigenetics, A Graphic Guide.
Epigenetiği çizgili anlatım yoluyla tanıtan popüler bilim kitabıdır. Kitabın temel amacı, kalıtsal DNA dizisinin tek başına bir insanın gelişimini, sağlığını ve hücrelerinin görevlerini açıklamaya yetmediğini göstermektir. Ennis önce genler, DNA, RNA, proteinler, kromozomlar ve hücre bölünmesi gibi gerekli biyoloji temellerini kurar. Ardından genlerin ne zaman etkinleşeceğini ya da susturulacağını etkileyen epigenetik düzenleme katmanına geçer. DNA metilasyonu, histon değişimleri, kromatinin düzenlenmesi ve RNA etkileşimleri, görsellerin desteğiyle ele alınır. Kitap, tek yumurta ikizleri, embriyo gelişimi, hücrelerin uzmanlaşması, yaşlanma ve kanser gibi örneklerle konunun sonuçlarını somutlaştırır. Çevrenin gen etkinliği üzerindeki rolünü vurgulasa da, genlerin bütünüyle değişmez bir kader olduğu veya her deneyimin doğrudan hastalık yarattığı gibi basitleştirmelerden kaçınmaya çalışır. Bu yönüyle moleküler biyolojiye ilk kez yaklaşan okur için erişilebilir bir başlangıç noktasıdır. Bu, kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, genetik kod ile genlerin kullanımı arasındaki temel ayrım, kitabın ana fikri. DNA dizisiyle bu dizideki bilgilerin hücre tarafından kullanılma biçiminin aynı şey olmadığıdır. Genler, protein üretimi ya da işlevsel RNA üretimi için talimatlar taşır. Ancak vücuttaki hücrelerin çoğu benzer DNA içeriğine sahip olsa da, bir sinir hücresi ile karaciğer hücresi aynı görevleri yapmaz. Bunun nedeni, her hücrenin genlerin farklı bölümünü farklı zamanlarda kullanmasıdır. Ennis bu farkı açıklamak için önce DNA, RNA ve protein arasındaki bilgi akışını anlatır. Böylece epigenetiğin, genetiğin yerine geçen gizemli bir açıklama değil, gen faaliyetinin düzenlenmesine ilişkin ek bir katman olduğu anlaşılır. Epigenetik işaretler DNA harflerini değiştirmez. Buna karşılık belirli bir genin okunmasını kolaylaştırabilir, zorlaştırabilir veya engelleyebilir. Bu ayrım, özellikle genetik belirlenimcilik düşüncesini sınırlar. Bir kişinin DNA varyantları bazı olasılıklarla ilişkili olabilir, fakat hücre türü, gelişim dönemi ve çevresel koşullarda bu genlerin hangi ölçüde iş göreceğini etkiler. Kitap, karmaşık moleküler süreçleri doğrudan kader anlatısına dönüştürmek yerine genlerin bağlama göre yönetilen biyolojik kaynaklar olduğunu anlatır. Görsel biçimde soyut düzenleme fikrini başlangıç düzeyindeki okur için daha izlenebilir hale getirir. İkinci olarak DNA metilasyonu, histonlar ve kromatin erişilebilirliği, Ennis epigenetik düzenlemenin tek bir mekanizma olmadığını, birbirine bağlı birkaç süreçten oluştuğunu gösterir. DNA metilasyonu, DNA üzerindeki belirli bölgelere küçük kimyasal işaretlerin eklenmesiyle ilişkilidir. Bu işaretler, çoğu bağlamda gen etkinliğinin azalmasına katkı sağlayabilir, ancak sonuç genin bulunduğu bölgeye ve hücresel koşullara bağlıdır. Kitap ayrıca DNA paketlenmesinde rol alan histon proteinlerini ele alır. DNA, hücre çekirdeğine sığabilmek için histonların çevresine sarılır ve oluşan yapı kromatin olarak adlandırılır. Histonlardaki kimyasal değişimler, DNA bölümünün daha açık ya da daha sıkı paketlenmesine etki eder. Açık bölgeler, genleri okuyacak hücresel makineler için genellikle daha erişilebilir olur. Kromatinin çekirdek içindeki konumu ve çeşitli RNA türleri de bu düzenlemeye katılabilir. Bu mekanizmaları birlikte vermesi önemlidir. Çünkü epigenetiği yalnızca genleri açan ya da kapatan basit bir düğme gibi sunmayı önler. Hücre, gelişim sırasında ve değişen koşullarda birçok sinyali eş zamanlı değerlendirir. Kitap, bu ayrıntıyı korurken teknik dili çizimler ve kısa açıklamalarla hafifletir. Böylece okur, kimyasal işaretlerin biyolojik anlamının tek başına işaretten değil, bulunduğu bağlamdan doğduğunu kavrar. Üçüncü olarak, embriyo gelişimi ve hücre uzmanlaşmasının epigenetik temeli kitabın güçlü bölümlerinden biri. Epigenetiği embriyo gelişimi ve hücre uzmanlaşması üzerinden açıklamasıdır. Döllenmiş tek bir hücreden başlayan gelişimde, hücreler bölünürken aynı DNA bilgisini büyük ölçüde korur. Buna rağmen zamanla farklı hücre tipleri oluşur. Kas, deri, kan ve sinir hücrelerinin farklı yapılar ve görevler kazanması, farklı gen programlarının etkinleşmesiyle bağlantılıdır. Epigenetik düzenleme bu programların kurulmasında ve hücre kimliğinin korunmasında rol oynar. Ennis, bazı genlerin gelişimin belirli aşamalarında açılıp diğerlerinde baskılanmasının rastlantısal olmadığını vurgular. Kurbağaların özelleşmiş bir bağırsak hücresinden klonlanmasına yönelik deneyler de hücre farklılaşmasını tartışmak için kullanılır. Bu çalışmalar, uzmanlaşmış bir hücrenin çekirdeğinde gelişim için gerekli genetik bilginin büyük kısmının hala bulunduğunu göstermiştir. Asıl mesele, bu bilginin hangi kısmının erişilebilir olduğudur. Kitap ayrıca X kromozomu inaktivasyonu gibi örneklerle bazı genetik materyalin hücre içinde düzenli biçimde susturulabildiğini açıklar. Bu konu, epigenetiğin yalnızca çevresel etkilerden ibaret olmadığını belirginleştirir. Epigenetik, en temel anlamıyla hücrelerin aynı genetik metinden farklı, tutarlı ve uzun süreli çalışma düzenleri oluşturabilmesidir. Bu yaklaşım, gelişim biyolojisi ile gen düzenlenmesi arasındaki bağı açık biçimde kurar. Dördüncü olarak, ikiz araştırmaları. Çevre etkisi ve kalıtım iddialarının sınırları, tek yumurta ikizleri. Kitabın çevre ile gen etkinliği arasındaki ilişkiyi anlatmak için başvurduğu anlaşılır örneklerdendir. Bu ikizler başlangıçta çok benzer DNA dizilerine sahip oldukları için. Yaşam koşulları ve zaman içindeki biyolojik farklılıkları incelemek araştırmacılara önemli karşılaştırma imkanı verir. Beslenme, stres, bakım, yaş ve başka çevresel etkenler bazı epigenetik örüntülerle ilişkilendirilebilir. Ancak kitap açısından çıkarılması gereken sonuç, her çevresel deneyimin tek bir geni kesin biçimde açtığı ya da kapattığı değildir. İnsan biyolojisinde nedenler çok katmanlıdır. Genetik çeşitlilik, gelişim dönemi, hücre türü, toplumsal koşullar ve ölçüm yöntemleri sonuçları etkiler. Kitap, Hollanda açlık kışı ve Overkalix gibi tarihsel nüfus araştırmalarını epigenetik kalıtım tartışması çerçevesinde de ele alır. Bu çalışmalar, ağır çevresel koşulların sonraki kuşaklarda sağlıkla ilişkili izler bırakıp bırakmadığı sorusunu gündeme taşımıştır. Fakat insanlar da kuşaklar arası epigenetik kalıtımı kanıtlamak, başka ailevi ve toplumsal etkileri ayırmanın güçlüğü nedeniyle dikkat gerektirir. Ennis'in yaklaşımının değeri burada ortaya çıkar. Çevrenin önemsiz olduğunu söylemeden epigenetiği her kişisel deneyimi açıklayan sınırsız bir kavram haline getirmez. Okur, doğa ve çevrenin birbirine rakip değil, gelişim boyunca etkileşen unsurlar olduğunu daha dengeli biçimde değerlendirebilir. Son olarak yaşlanma. Kanser ve epigenetik tıbbın gerçekçi vaatleri, kitap epigenetik bilgisinin tıp alanındaki önemini yaşlanma, kalıtsal düzenleyici bozukluklar, damgalanma hataları ve özellikle kanser üzerinden değerlendirir. Kanserde uzun süre ağırlıkla DNA dizisindeki mutasyonlara odaklanılmıştır. Epigenetik araştırmalar ise bazı tümörlerde genlerin dizisi değişmeden de çalışma düzenlerinin bozulabildiğini göstermiştir. Örneğin, hücre büyümesini sınırlayan bazı genler uygunsuz biçimde susturulabilir veya hücre çoğalmasını destekleyen programlar yanlış zamanda etkinleşebilir. Bu bakış, kanserin yalnızca kırık genlerden değil, hatalı gen düzenlemesinden de oluşabileceğini anlatır. Epigenetik işaretlerin bazı koşullarda değişebilir olması, tedavi açısından ilgi çekicidir. Ama bu durum, her kanserin kolayca normal hücreye döndürülebileceği anlamına gelmez. Tedavilerin hedef dışı etkileri, tümörlerin çeşitliliği ve epigenetik mekanizmaların karmaşıklığı önemli sınırlamalardır. Kitap, kök hücre tedavileri, epigenomik, epitranskriptom ve epigenetik düzenleme gibi gelişen alanlara da bakar. Bunun yanında epigenetikle ilgili sözde bilimsel iddialara yer vermesi dikkat çekicidir. Düşüncelerin tek başına genleri istenen biçimde yönettiği veya bir hastalığın kişisel tutumdan doğrudan kaynaklandığı yönündeki savlar, bilimsel kanıtın yerine geçemez. Böylece eser, tıbbi umutları görünür kılarken, belirsizliği ve etik soruları da koruyan ölçülü bir çerçeve sunar. Sonuç olarak,
Introducing Epigenetics A Graphic Guide, Lise sonrasındaki temel bilim meraklıları,
sağlık ve biyoloji öğrencileriyle genlerin çevreyle ilişkisini ilk kez sistemli biçimde anlamak isteyen genel okurlar için uygundur. Moleküler biyoloji altyapısı sınırlı olanlar, kitabın DNA, RNA, protein ve kromatin kavramlarını epigenetik tartışmaya geçmeden önce açıklamasından yararlanır. Görsel anlatım, özellikle hücre içindeki soyut süreçleri zihninde canlandırmakta zorlanan okura pratik destek sağlar. Kitap, uzmanlık düzeyinde bir ders kitabının ayrıntılı deneysel yöntemlerini ya da güncel araştırmaların tüm tartışmalarını sunmaz. Bu nedenle derin teknik eğitim arayanların bu eseri daha kapsamlı kaynaklara geçiş basamağı olarak görmesi daha gerçekçidir. Buna rağmen kitap, alanın temel sorularını dengeli biçimde bir araya getirir. Genler nasıl okunur, hücreler neden farklılaşır, çevresel koşullar ne ölçüde önemlidir, epigenetik kalıtım ne kadar güvenle ileri sürülebilir ve kanser tedavisinde bu bilgilerin yeri nedir sorularını anlaşılır bir çerçeve verir. Benzer popüler bilim kitaplarından ayrıldığı nokta, çizgi roman dilini yalnızca dikkat çekici bir süs olarak kullanmamasıdır. Görseller, gen düzenlemesi mekanizmalarını açıklamanın asli aracıdır. Ayrıca epigenetiği ne genetik kaderciliğin karşıtı olan sınırsız kişisel kontrol düşüncesine indirger ne de tıbbi potansiyelini abartır. Bu ölçülü tutum, kitabı konuya güvenilir, erişilebilir ve düşünsel olarak yararlı bir giriş haline getirir. Destek olmak isterseniz Kat Henüz kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.